Ayrım 10.
Hep birlikte menekşe kokan dar bir yokuştan aşağı yürüdük. Karın üstünde gümüş gibi yayılan şeyin gecenin büyüsü mü yoksa gün doğumunun ışıkları mı olduğuna karar veremedik. Elsa Morente, Gizli Oyun, Şadan Karadeniz çevirisi. Alanda tuhaf, eski ve hiç kimsenin hiçbir zaman kiralamadığı bir yük arabası dururdu hep. Uyuklayan arabacı sık sık kilise çanının saatleri vurmasıyla bir silkinir, sonra çenesini yeniden göğsüne indirirdi. Köşede soluk sarı belediye sarayının yanında mermerden yapılmış tuhaf bir ağızdan iplik gibi bir suyun aktığı bir çeşme vardı. Kalın silindir biçiminde saçlar tıpkı yılanlar gibi bu yüzün çevresinde bükülüyordu. Göz bebekleri olmayan fırlak gözlerin ölü bir bakışı vardı. Hemen hemen 300 yıldır belediyenin karşısında bir saray yükseliyordu. İflas etmiş bir soylunun bir zamanlar görkemli, şimdi ise yıkık ve bakımsız eviydi bu. Süslemeleri boğulmuş, zamanla griye dönmüş ön yüzü yıkılma belirtileri gösteriyordu. Kapı eşiğine karşıt ağırlık olarak konmuş çocuk heykelleri çürümüş, kirlenmişti. Mermerden kabartma çiçek süsleri çiçeklerini ve yapraklarını yitiriyor, kapalı sokak kapısında küf lekeleri görülüyordu. Yine de evde oturuluyordu. Parlak ve eski saygınlığını yitirmiş bir kadın kalıtçıları olan mal sahipleri çok seyrek görünüyorlardı ama. Ancak bazen papazın ya da hekimin, birkaç yılda bir de uzak kentlerden sökenilen ve hemen geri dönen akrabaların ziyaretlerini kabul ediyorlardı. Sarayın içinde fırtınalı, rüzgarlı günlerde toz ve yağmurun kırık camlardan döne döne içeri dolduğu kocaman boş salonlar sıralanıyordu. Duvarlardan, yırtık duvar halılarından arta kalan kopuk parçalar sarkıyor, tavanlarda şişmiş ve parlak bulutlar arasında kuğular ve çıplak melekler yüzüyor, göç kamaştırıcı çiçek ve meyvelerden yapılmış çelenklerin içinde görkemli kadınlar görünüyordu. Kimi salonlar içinde develere binen ya da sık ağaçlarla kaplı bahçelerde maymunlar ve doğanlar arasında oynayan soyluların yer aldıkları serüven ve öyküleri dile getiren fresklerle bezenmişti. Evin iki yanı kimsenin oturmadığı dar sokaklara, üçüncü yanı ise birkaç defne ve portakal ağacının kurumakta olduğu, yüksek duvaklarla çevrili bir tür tutuk evini andıran kapalı bir bahçeye bakıyordu. Bahçıvan olmadığından yabanlı ısırganlar o küçük boşluğu kaplamıştı. Duvarların üstünde mavimsi, cılız çiçekli bitkiler büyüyordu. Sarayın sahibi olan Marki ailesi hemen hemen tüm odaları boş bırakarak ikinci katta gecenin sessizliğinde ağaç kurtlarının belli belirsiz iniltilerinin işitildiği antika eşyalarla döşenmiş küçük bir bölüme çekilmişti. Önemsiz, kılıksız görünüşlü Markiz ve Marki'nin davranışlarında kimi zaman olduğu gibi uzun yıllar birlikte yaşadıktan sonra oluşan o içe dokunan benzerlik vardı. Zayıf ve geçkin, dudakları soluk, yanakları içine çökmüş, kuklalarınkini andıran davranışlarla deviniyorlardı. Belki de damarlarında kan yerine sıska, sarımsı bir madde akıyordu. İplerini yöneten tek güç de biri için otorite, ötekisi için ise korkuydu. Gerçekten de Marki bir zamanlar düşüncesiz, neşeli, yalnızca kendisine kalan mirasın son kırıntılarında har vurup harman savurmaktan başka kaygısı olmayan taşralı bir soyluydu. Markiz eğitmişti onu. Onun görüşünce ideal insanlık yüksek sesle gülmekten ve konuşmaktan kaçınmak, her şeyden önce de kendi gizli güçsüzlüklerini titizlikle başkalarından gizlemekti. Onun ilkelerine göre dudaklarını bükmek, yerinde kıpır kıpır kıpırdanmak, yüksek sesle burnunu çekmek suçtu. Ve Marki, yasak davranışlara ve gürültülere sapma korkusuyla uzun zamandır hemen hemen her davranıştan ve her sesten kaçınıyor, uysal bakışlı, başı öne eğik bir mumyaya indirgiyordu kendini. Yine de azarlardan, paylamalardan kaçınamıyordu. Çok iyi öğrenim görmüş olan ve sert olan Markiz, onu doğrudan azarlarla ya da yalnızca onursuzluğa değer adı sanı belirsiz kimselere alıştırmada bulunarak suçluyordu. Ne istediklerini bile bilmeyen, kendi çocuklarını bile eğitmekten aciz bu insanlar diyordu. Yüce Tanrı onlara bir eş bağışlamamış olsaydı evlerini yıkıma sürükleyebilirlerdi. Adam gözünü kırpmaksızın bu tür eziyetlere katlanıyor, sonunda cebinde sert yöneticinin ödün olarak verdiği bozukluklarla gezintiye çıkıyordu. Belki de kırsal bölgelerin dar sokaklarının yalnızlığında aşırı davranışlara, ezgilere ve gürültülü burun çekişlere bırakıyordu kendini. Kuşkusuz eve döndüğünde gözlerinde tuhaf bir pırıltı oluyor. Bu onun eğlenceli ve kötü eğitilmiş iç dünyasının böylece açığa vuruluşu Markiz'in içinde kuşkular uyandırıyordu. Bütün gece ondan onurunu tehlikeye attığına ilişkin açıklamalar koparabilmek için gittikçe daha ince, daha zehirli sorularla sıkıştırıyordu onu. Zavallıcık öksürükler, kekelemeler, kızarmalar arasında giderek daha çok uzlaşıyordu. Öyle ki Markiz kocasının üstünde titiz ve katı bir denetim kurdu ve gezintilerinde ona sık sık eşlik etmeye karar verdi. Kocası kabullenmiş boyun eğdi ama gözlerindeki kıvılcım saplantılı ve kımıltısızdı. Artık sevinçli değildi bu bakışlar. Bu ana babadan 3 çocuk gelmişti dünyaya. İlk yıllarda onlar için dünya ana babalarının düşlerinden ve benzeşiminden oluşuyordu. Kentin öteki kişileri belirsiz görünümlerinden başka bir şey değildiler. Sevimsiz, kötü insanlar, uzun yağlı saçlı, kaba kara ayakkabılı kadınlar, dindar, hüzünlü, yaşlı adamlar. Tüm bu kötü giyimli görüntüler kısa köprülerin üstünde, ara sokaklarda ve alanda dolaşıyorlardı. Çocuklar köyden nefret ediyorlardı. Tek uşaklarıyla birlikte sıra olup sokağa çıktıkları zaman duvarlara sürtüne sürtüne geçerken bakışları acımasız ve küçümseyiciydi. Mahallenin çocukları onları alaya alarak, içlerine derin bir yılgınlık salarak öçlerini alıyorlardı. Uşak uzun boylu, kaba saba, bilekleri tüylü, burun delikleri geniş, fıldır fıldır dönen küçücük gözlü bir adamdı. Markiz'in kendisine boyun eğdirişinin acısını çıkarmak için çocuklara patron gibi davranıyordu. Kalçalarını hafifçe sallayarak ve onlara tepeden bakarak ya da kuru bir sesle onları çağırarak onlara eşlik ederken çocuklar nefretle titriyorlardı. Ama sokakta bile annelerinin kısa uyarılarına uyuyorlar, düzenli, sessiz ve ciddi yürüyorlardı. Gezinti hemen her zaman kilisede son bulurdu. Dizgin anlatımlı kocaman bir çift aslanın desteklediği iki dikme arasından giriliyordu kiliseye. Tepedeki renkli camlı kocaman pencereden içinde kandil alevlerinin belli belirsiz titreştiği morumsu taze bir ışık giriyordu kilisenin orta bölümüne. Kilisenin çıkıntılı kısmında yaralarından menekşe rengi kan damlayan kocaman bir İsa, çevresinde ağır devinimli yere çökmüş insan heykelleri vardı. 3 tövbekar çocuk diz çöküp ellerini kavuşturuyorlardı. En büyükleri Antonetta'nın 17'sini bitirmiş olmasına karşın bedeni ve hali tavrı bir çocuğunki gibiydi. Çelimsiz, incelikten yoksundu. Parlak saçları saray töresine uygun olarak sık yıkanmadıklarından hafif bir fare kokusu yayıyordu hep. Saçları ortadan ayrılmıştı ve bu ayrım çizgisi ensesinde daha kısa ve daha ince saçlar arasında net olarak seçiliyor, korunma ve acıma duygusu uyandırıyordu. Kızın burnu uzun, kıvrık ve duyarlıydı. İnce dudakları konuşurken titriyordu. Soğuk, etsiz yüzünde gözleri sinirli bir tutkuyla kıpırdıyor, yalnızca Markiz'in yanında donuk ve inik oluyorlardı. Örgüleri omuzlarına iniyordu ve öylesine kısa bir önlük giyiyordu ki fazla kıvrak bir devinimle toplanacak olsa dar ve neredeyse dizlerine dek inen kırmızı fistoyla süslü keten donu görünüyordu. Önlük arkadan açıktı, altına dantelli çamaşırlar giymişti. Siyah çorapları burulmuş, eprimiş, basit bir lastikle tutturulmuştu. 16'sını geçmiş ikinci çocuk Pietro, yumuşak başlı bir çocuktu. Küçük ve bir lokmacık gövdesini sık sık kirpiklerin altındaki oldukça ışıklı gözlerini ağır ağır kımıldatıyordu. İyi, uysal bir gülüşü vardı ve kardeşlerine bağımlılığı ilk başta görülüyordu. En küçükleri Giovanni ailenin en çirkiniydi. Zavallı bedeni yaşlı doğmuşçasına daha şimdiden büyüyemeyecek kadar kurumuştu. Ama ışıklı, kıpır kıpır gözleri ablasınınkilere benziyordu. Kısa süren sinirli canlılık dönemlerinin ardından ansızın düşüncelere dalıyor, o zaman nöbet geliyordu ona. Doktoru onun için ergenlik çağını aşacağını sanmıyorum diyordu. Nöbet geldiğinde açıklanamaz, tuhaf bir biçimde elektrik sarsıntılarına benzeyen ürpertiler dolaşıyordu bedeninde. Bunun gösterge olduğunu biliyor, dudakları gergin, gözleri iri iri açılmış, sayrılığın yaklaşmasını bekliyordu. Günlerce sürekli bir uğultuyla karabasanlar dolaşıyordu yatağının çevresinde ve dumanlı bir atmosferin içinde belli bir biçimi olmayan bir sıkıntı sırtına abanıyordu. Sonra iyileşiyor, kımıldayamayacak denli güçsüz olduğundan bir koltuğa büzülüyor, parmaklarıyla koltuğun kolları üstünde giderek yükselen bir sesle tempo tutuyordu. O zamanlar düşünüyordu, okuyordu ya da. Ekonomik işlerlerine dalmış olan Marquis, çocukların öğrenimi ve eğitimiyle pek ilgilenmiyordu. Susmaları ve kımıldamamaları yetiyordu ona. Giovanni, içinde kılıklara bürünerek dolaşan kişilerin yer aldığı, orada burada rastlanan tuhaf kitaplar okuyordu. Kocaman bir şapka, kadifeden dar yelek, kılıç ve perukalar, kadınlarsa değerli taşlarla süslenmiş şaşırtıcı giysiler ve altından dokunmuş fileler. Bu yaratıklar yüksekliklere ve uçurumlara değmesini bilen, sevide yumuşak, öfkede yabanlı olan yüce bir dil konuşuyorlar ve çocuğun uzun uzun düşünde kurduğu serüvenlerle düşler yaşıyorlardı. Keşfettiği şeyi kardeşleriyle bölüştü. Üçü de kitaplardaki kişileri, sarayın duvarlarıyla çatılarında yaşayan ve uzun zamandır onlarda canlı kalan ama çocukluklarının derinliklerine gizlenmiş olup şimdi ışığa çıkan kişilerle özdeşleştirdiler. Üç kardeş arasında hemen bir anlaşma oluştu. Kimsenin işitemeyeceği zaman yaratıklarından söz ediyorlar, onları parçalıyorlar, sonra yeniden kuruyorlar, onların kendi içlerinde yaşayıp soluk almalarını sağlayıncaya değin onlardan konuşuyorlardı. Derin nefretler ya da sevgiler onları şu ya da bu kişiye bağlıyordu. Ve geceleri üç kardeş aralarında o sözcüklerle konuşmak için uyanık kalıyorlardı. Antonietta kardeşlerin odasına açılan küçük bir odada yalnız yatıyordu. Ana babaların odası onlarınkinden geniş bir salon, oturma odası ya da yemek odasıyla ayrılıyordu. Bu nedenle her biri kendi yatağına yatmış, sevdikleri kişileri canlandırarak konuşurken onları hiç kimse işitmiyordu. Hoş ve yeni konuşmalardı bunlar. Leblanc, Şövalye Leblanc diye fısıldıyordu Giovanni'nin biraz kısık sesi sağdaki yataktan. Düello için parlak kılıçları bilediniz mi? Kanlı şafak az sonra çökecek. Soylu Lord Arthur'un insancıl acıma diye bir şey bilmediğini ve ölüm karşısında titremediğini bilirsiniz şövalye. Eyvah kardeşim diye yeriniyordu Antonietta'nın inleyen sesi. Ak sargı bezleri ve hoş kokulu merhemler hazırlandı bile. Tanrı izin verirse düşmanınızın cesedini yağlamak için kullanılacak bunlar. Kanlı şafak, kanlı şafak diye kekeliyordu düş gücü pek o kadar zengin olmayan ve her zaman biraz uykulu olan Pietro. Ama Giovanni ona sözcükler önererek hemen sözünü kesiyordu. Senin diyordu, tehlikeyi korkusuzca göğüsleyeceğini ve bir Kont Arturan'ın seni durduramayacağını, böyle bir adamın daha anasından doğmadığını söylemen gerek. Üç çocuk tiyatroyu keşfettiler böylece. Kişileri tümüyle kılıç sesleri ve giysi hışırtıları arasında keşfedilişin bulutlarından sıyrıldılar. Etli, canlı bir bedenle bir ses edindiler ve çocuklar için ikili bir yaşam başladı. Markiz odasına, hizmetçi mutfağa çekilir çekilmez, Markiz de gezintisine çıkar çıkmaz üç çocuğun her biri kendi rolüne bürünüyordu. Yüreği çarparak Antonietta kapı sürgülerini kapatıyor ve Prenses Isabella oluyordu. Isabella'ya aşık olan Roberto'yu Giovanni canlandırıyordu. Yalnız Pietro'nun belirli bir rolü yoktu. Kimi zaman düşman, kimi zaman uşak, kimi zaman da gemi kaptanı oluyordu. Kurgunun gücü öylesine canlıydı ki her biri kendi gerçek kişiliğini unutuyordu sık sık. Markiz gözetimindeki uzun oturuşlar sırasında o alabildiğine yoğun olağanüstü giz, kaçamak ve pırıltılı bakışlarla dışa vuruyordu kendini. Sonra diyordu bu bakışlar, oyun oynayacağız. Akşam karanlıkta oyunu yarattıkları çarşafların altında yalnızlıklarına doluşuyor ve ertesi gün yer alacak olaylar biçimleniyordu. Çocuklar aralarında gülüşüyorlar ya da eğer sahne şiddetli ya da acıklıysa yumruklarını sıkıyorlardı. İlkbaharda bahçe tutuk evi kurgusal bir yaşama bürünüyordu. Güneşe bakan köşe kırmızı yollu kedi yeşilimsi gözlerini yumarak uzun uzun ürperiyordu. Orada burada bir çalılıktan ya da bir toprak yığınından ansızın tuhaf canlı kokular fışkırıyormuş gibiydi. Gölgede kalmaktan hastalanmış çiçekler açıyor, sonra sessizlik içinde dökülüyorlar, cılızlaşmış taç yaprakları çakıl taşların arasına yığılıyordu. Kokular tembel kelebekleri çekiyor, çiçek tozları dökülüyordu. Akşamları sık sık ılık, boğuk sesli yağmurlar yağıyor, toprağı ancak nemlendiriyordu. Yağmurun ardından gecenin içinde doluşan kokularla ağırlaşmış, alçak bir rüzgar esiyordu. Marki ile Markiz kahvaltıdan sonra koltukta uyukluyorlardı. Gün batımında köylülerin konuşmaları ihanet fısıldısını andırıyordu. Gizli oyun, yalnızca üç kardeşin bildiği, düşsel ve uzak bir gezegende gelişen bir çeşit roman konusu olmuştu. Büyüye kapılmış, onu durup durup düşünmekten geceleri uyumuyorlardı. Bir gece uyanıklıkları uzun sürdü. Kendilerine karşı çıkılan sevgililer Isabella ve Roberto'nun bir kaçış planı yapmaları gerekiyordu. Çocuklar böylesine ciddi durumları düşünüp karara varmak için yataklarında kıpır kıpır kıpırdanıyorlardı. Sonunda iki erkek çocuk uyuyakaldılar. Yarattıkları kişilerin yüzleri göz kapaklarının altında, ışıkla karanlık arasında bir yanıp bir sönerek bir süre dolaştılar, sonra söndüler. Ama Antoinette uyuyamadı. Ara ara gecenin içinde yabanıl ve uzun bir inilti duyuyormuş gibi geliyor, kulak kesiliyordu. Zaman zaman çatıdan gelen garip gürültüler, başı yorganın altında oynamayı sürdürdüğü oyunu bir ürpermeyle kesiyordu. Sonunda yataktan indi, sakınarak kardeşlerinin odasına girdi ve usulca seslendi onlara. Uykusu hafif olan Giovanni sıçrayarak kalktı, yatakta oturdu. Kız kardeşinin sırtında ancak dizlerine inen bir gecelikle siyah yünden eski bir pelerin vardı. Düz, ne gür ne de uzun olan saçları dağınıktı. Gözleri iki eliyle sımsıkı tuttuğu şamdanın ışığında eğik gölgeler arasında parlıyordu. "Pietro'yu uyandır," dedi sabırsız ve tutkulu bir çabuklukla, kardeşinin yatağına doğru eğilerek. O sırada yakındaki yatağın içinde Pietro kıpırdanıyor ve uykulu gözlerini açıyordu. "Oyun için," diye açıkladı Antonietta. Tembel tembel, daha çok isteksizlikle Pietro dirseğine dayandı. İki oğlan da ablalarına bakıyorlardı. Büyüğü dalgın ve aptalca, öteki daha şimdiden ilgili, yüz çizgileri hem yaşlı hem çocuksu olan yüzünü mumun alevine doğru uzatarak. "Av partisi sırasında," diye başladı Antonietta. Ansızın ortaya çıkan ciddi bir olaydan söz eden biri gibi telaşlı bir heyecanla. Roberto bir not yazıp bir ağacın gövdesindeki oyuğun içine saklamış. Isabella'nın tazısı bir mucizeyle o ağaca doğru koştu ve ağzında notla geri döndü. "Bayılmış gibi yap," diye yazılıydı. "Akşam karanlık bastırınca Şalant şatosunu kuşatan ormanda ol. Oradan kaçacağız. Böylece herkes tilkiyi izlerken ben kaçıyorum ve Roberto ile buluşuyorum. Rüzgar esiyor, o beni atına bindiriyor, gecenin içinde kaçıyoruz. Ama şövalyeler yokluğumuzun ayrımına varıyorlar ve borazanları çalarak bizi izliyorlar." "Onları bulmalarını mı oynayacağız?" diye sordu Giovanni. Gözleri kırmızımsı ışıkta kıpır kıpır ve meraklı. Ablaları yerinde duramıyor, ellerini kıpırdatıyordu. Öyle ki mum ışığı ince çakıntılarla kocaman gölgeler arasında düzensizce titreşiyordu. "Daha belli değil," diye karşılık verdi. "Çünkü," diye ekledi, gizemli ve yengi kazanmış bir gülüşle. "Çünkü şimdi av salonuna gidip oyun oynayacağız." "Av salonuna mı? Olamaz," dedi Pietro başını sallayarak. "Şaka yapıyorsun, gece vakti. Bizi işitirler, sonra da yakalarlar. Böylece her şey bitmiş olur." Ama ötekiler öfkeyle karşı çıktı. "Utanmıyor musun?" dediler. "Ne korkaksın." Kararlı bir karşı çıkış çabasıyla Pietro yeniden yatağa uzandı. "Ben gelmiyorum, hayır," dedi. Antonietta o zaman yalvarır gibi "her şeyi mahvetme," diye rica etti. "Avcılarla boruları sen oynamalısın." Böylece Pietro'nun son direncini de kırdı ve Pietro yataktan kalkmaya karar verdi. O da abi gibi eski bir pamuklu gömlek giyiyordu. Üstüne kısa pantolonunu çekti. Antonietta sakınımla merdivene açılan kapıyı açtı. "Şamdanınızı da alın," diye uyardı alabildiğini alçak bir sesle. "Orada lamba yok." Böylece üç çocuk tek sıra olup kirli ve donuk mermerden oldukça dar merdivene yöneldiler. Av odası birinci katta merdivenin hemen arkasındaydı. Sarayın en büyük odalarından biriydi. Ama öteki odalara iç kapayıcı kılan bırakılmışlık burada duvarlardaki ve tavandaki geniş fresk sahneleriyle canlandırılmıştı. Ardalanda dik ve karanlık ağaçların büyüdüğü bir kırsal alanın yer aldığı av sahnelerini yansıtıyorlardı. Suratları öne doğru uzanmış, ard ayakları gergin bir tavşan sürüsü hızlı bir kaçış içinde dört bir yana koşuyor, atlar şaha kalkıyor ya da kırmızı ve altın yaldızlı örtüleri içinde ağır başlılıkta ilerliyorlardı. İpek ve kadifeden tuhaf giysilere bürünmüş, uzun tüylü ya da üç köşeli yeşil şapkalı avcılar yürüyorlar ya da borazanları üfleyerek marş adımlarıyla ilerliyorlardı. Borazanlarından uçuşan uzun şeritler sarkıyor, sarı kırmızı bayraklar kararan gökyüzünde çırpınıyor, kayalıktan sivri yapraklı bitkiler açık, sert, taşı andıran çiçekler fışkırıyordu. Karanlık tüm bunları yutmuştu. Salonun genişliğini aydınlatmaya gücü yetmeyen şamdanlar, orada burada eğerlerin ve atların ak sırtlarını ortaya çıkarıyorlardı. Çocukların gölgeleri, büyütülmüş el kol hareketleri ve hayalet adımlarıyla duvarlarda dev gibi titreşiyordu. Kapıları kapattılar, tiyatro başladı. Gecenin sessizliği kocamandı. Rüzgar dinmişti. Bu yüzden ormandaki ağaçlar hışırdamıyordu. Antonietta ansızın dallarını öz su yürümeye başlayan bir ağaç resminin yanında ayakta duruyordu. Uykuya dalmış ama canlı kuşlar yapraklar arasına uzandılar. Bir tansık gibi görkemli ve bir bitki yandıran bir giysi belirdi Antonietta'nın üstünde. Giysiden bir altın bir çanta sarkıyordu. Saçları iki sarı örgüyle ayrılmıştı. Göz bebekleri ise kaçırılmaktan ve korkudan büyümüştü. ''Korkma sevgilim, ben buradayım, burada yanındayım.'' diye fısıldadı öteki, yiğit bir şövalye kişiliğine bürünerek. İnce ve bir faunanınkini andıran yüzü karanlıkta ileri doğru uzanıyordu. ''Roberto!'' dedi Antonietta güçlü bir çığlıkla. ''Roberto, kucakla beni sevgilim.'' Ansızın bir iyilik çiçeklendi içinde. Dişleri ve gözleri iyilikle parlıyordu. Eğik boynunda ve dudaklarında iyilik yuvalanmıştı. Eğildi, çıplak dizlerini yere dayadı. ''Ne yapıyorsun eşim?'' dedi şövalye. ''Ayağa kalk.'' Antonietta ayağa kalktı. ''Sen geldin.'' diye fısıldadı inlercesine. ''Ve gece bitti artık. Artık korkmuyorum. Sonunda yanındayım. Bir kalenin içinde gibiyim, bir yuvada gibiyim. Bir bilsen ne acılar çektim. O yalnız gecelerde nasıl ağladım. Ya sen canım benim, sen ne yapıyordun o gecelerde?'' ''Atıma binip dolaşıyordum.'' dedi. ''Seni nasıl kaçıracağımı düşünerek. Ama yalnızlık zamanını anımsama sevgilim. Artık her şey geçti. Hiçbir kuvvet bizi ayıramaz. Sonsuza dek birleştik biz.'' ''Sonsuza dek.'' diye yineledi yitik. Göz kapakları inik gülümsüyor, içini çekiyor, titriyordu. Ansızın bir sıçrama sesi duyuldu. Kız ona sokuldu. ''Uzaktan bir borazan sesi işitiliyor gibi gelmiyor mu sana?'' dedi. Roberto kulak kabarttı. ''Borazanları çalayım mı?'' diye sordu Pietro yaklaşarak. Onun özelliği de bu. Üflemeli çalgılar ve hayvan seslerini yansılayabiliyor. Bunu yaparken yanakları tuhaf ve anormal biçimde şişiyordu. ''Evet.'' diye fısıldadılar öteki ikisi. Arnalanda kısık, alçak, giderek daha yakından gelen tiz bir borazan sesi işitildi. Ormanda rüzgar arttı. Ansızın esen şiddetli bir rüzgar ağaçların yelelerini bayraklar gibi sürükledi. Atlar yetkindiler. Şövalyeler atların sırtından kaydılar, atmacılar ıslık gibi ses çıkaran havada dönendiler. Tazılar kendilerini karanlığa attılar. Atlılar borulara üfleyip ''Hey, hey!'' diye bağırarak artlarında yol yol halka halka duman bırakan meşaleler arasında ileri doğru koştular.